Ayrım 43, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 600. Goyumgar'ın ikiye bölünmüş kafatası sağ tarafa düştü, titreyen beden ise solda bulunan ve kızgınlıkla bağırarak daha da çılgınca dövüşmeye başlayan Balandis'in üzerine kapaklandı. Gandogar arkasına döndü ve kendisi uğruna ölen Goyumgar'ı gördü. Ölünün kafası yere değdiği anda fener söndü, ince bir duman tavana doğru yükseldi. Kiyon'a geri dön. Gandogar, Goyumgar'ın katilin gövdesini başından göbek deliğine kadar yardı. İki yoldaşlarının ölümü ve ejderha ateşinin sönmesi geriye kalanları uyuşturdu. Karşı koşları giderek zayıfladı. Bizi yok etmek için mi bu noktaya kadar gelmemize izin verdin? Bırak kas diye bağırdı Tungdil şikayet ederek ve karşısındaki orkun açılmış ağzını baltasıyla parçaladı. O anda bir çatırtma ses duyuldu ve kapının sağ kanadı geriye doğru açıldı. Yüksek yoğun bir boru sesi geldi ve Boindin saldırının başında çaldığı ezginin aynısı duyuldu. Ardından da bodur yapılı şekiller kapıdan fırlayarak kendilerini canavarların üzerlerine attılar. Tungdil'in onların cüce olduğunu anlaması biraz sürdü. İçlerinde parlak ışıldayan bir zırh ve onu parlaklık konusunda geçen pırlantalarla süsü silah kemeri taşıyan biri vardı. Açık kapıyı işaret ederek başını salladı. Çabuk, uzun süre tutamayız diye emretti. Derin sesi Tungdil'i ürkütmüştü. Onu tanımıştı zira Beşinciler Krallığı'na yaptıkları yolculuk boyunca onun duvarları altın ve vrakkasyumdan işlenmiş suretiyle birden fazla kez karşılaşmıştı. Bu Cizelbert demir gözlü Beşincilerin ata babası. Sen sonra diye konuşmasını kesti atası. İçeriye girin. Tungdil söyleneni yaptı. Furgas Roda Iro'yu omzuna aldı. Gandogar Goyumgar'ın cesedini taşıdı. Kapının diğer tarafını geçince Beşinciler saldırıyı kestiler ve ocağa açılan kapı kapandı. Bir an sonra sinirden ne yapacaklarını şaşıran canavarların kapıyı yumruklama seslerini duydular. Sizi selamlıyorum dedi Cizelbert ciddi bir ifadeyle. Her kimseniz. Umarım ortaya çıkışınızın hayırlı bir sebebi vardır. Karşılarında soluk yüzleri, transa girmiş gibi dalgın bakışları olan 10 cüce duruyordu. Muhteşem işlenmiş zırhları vardı, sakalları kemerlerine kadar uzanıyordu ve yüzlerinden Vrakkas'ın halklarına bahşettiği kararlılık okunuyordu. Bizleri beşincilerin sonuncularıyız ve krallığın çöküşünden bu yana 1100 döngüdür kötülüğün ordularına karşı direniyoruz diye açıkladı ve aralarında en iyi durumda kalmış olan Cizelbert. Kara elfler tarafından öldürüldük ve ölü ülke tarafından tekrar yaşama döndürüldük. Fakat ona hizmet etmek yerine ona karşı koyduk. Tungdil baştan aşağı ork ve boglin kanına bulanmış olan Bavrogor'a baktı hızlıca. Kollarından yeşilin her türlüsü tonundaki kanlar yerlere damlıyordu. Her ne kadar zor da öldürülsek yine de birçoğumuz hayatını sonunda kaybetti ve bu yüzden klanımızın sahibi olduğu en kutsal yere bu ocağa geri çekildik. Tungdil'in gözlerinin içine baktı. Cücelere ve diğer tüm canlılara karşı bir nefret hissetmiyor musunuz diye sordu Tungdil şüpheyle. Cizelbert başını salladı. Öğrendik. İçindeki nefreti susturmak için 1100 döngü yeterli bir zaman. Bakışlarını kapıya çevirdi. Yaratıklar uzun süre bizi gözetlemekle yetinmişlerdi. Ancak birkaç gündür ocağı ele geçirmeye çalışıyorlar. Bunun nedeni sizsiniz herhalde, öyle değil mi? Evet, olabilir. Hızlı bir şekilde kendini ve yanındaki arkadaşlarını tanıtarak korunaklı ülkedeki gelişmeleri ve buraya gelmelerinin nedenini özetleyiverdi. Ancak umutlarımız yok oldu. Ocağı yakmamız gereken ve yanımızda taşıdığımız ejderha ateşi kapının önünde söndü. Cizelbert elini onun omzuna koydu ve binlerce döngü yaşındaki buruşuklar ve çizgilerden meydana gelmiş gibi görünen yüzünde dostça bir gülümsemeyle baktı. Hayır, inancını koru Tungdil altına, zira köz her zamanki gibi parlak ve sıcak yanmaya devam ediyor. Kulak kabarttı. En başından beri onu düşmanlara karşı koruduk. Vrakkas ona bir gün ihtiyaç duyacağımızı başından beri biliyordu demek ki. O ve arkadaşları ocağı görebilsinler diye yana açıldılar. En az 50 adım uzunluğunda ve 30 adım genişliğindeydi. Sönmüş 20 ocak ikişer ikişer yan yana duruyordu. Bunlara ek olarak da iki katı kadar örs vardı. İçinde hala közü parlak şekilde yanan ve oldukça büyük olan bir ateş alanının etrafına kurulmuşlardı. 80 adım yüksekliğindeki tavanı tutan sayısız sütunların aralarında düzgün bir şekilde dizilmiş kerpetenler, çekişler, eğeler, keskiler ve diğer aletler asılıydı. Zeminin üzerine ince bir kum tabakası serpilmiş, tavan ve üst kısımlardaki duvarlarda is birikmişti. Duman çıkışına tırmanan basamaklar vardı. Kayalara açılmış boşluklardan ocak ve bileği taşlarıyla bağlantıları olan ve aktarma rulolarından geçen demir zincirler çıkıyordu. Anlaşılan vagonlardaki kaldıraç tertipatıyla aynı prensipte işliyorlardı. Tungdil'in gözünün önüne beşincilerin burada bir zamanlar nasıl çalışıp korunaklı ülkenin en güzel zırhlarıyla en iyi silahlarını ürettikleri geldi. Derin bir nefes alarak Frakkas'tan şüphe duyduğu için sessizce özür diledi. Bu evden yola çıktığımız andan beri karşılaştığımız en önemli gelişme dedi büyük bir sevinçle. Hiçbir şey boşuna değilmiş. Neredeyse vazgeçmek üzereydik. Rodario yaşıyor dedi Frakkas sevinçle. Kalbinin attığını duyuyordum. Bir de ben bakayım. Andokay saçını geriye attı, yaralının yanına diz çöktü ve yaraların durumu daha da kötüye gitmesin diye onları Bavragor'un tulumundaki içkiyle temizledi. Yan tarafına aldığı ufak bir kesik ve yüzüne yediği bir yumruk diye tespitte bulundu. Rodario derhal gözlerini açtı. Sağ olun saygıdeğer Maga dedi. Sıkılmış dişlerinin arasından taze yarasına bastığı alkol canını yakmıştı. Ork'tan beri dudaklarımdan yaralamasını rica etmem gerekirdi. Böylece beni dudaklarımdan öperek tekrar hayata döndürebilirdiniz. Savaşçı olsaydı olaylar çok değişik gelişebilirdi dedi sulanmasını şaşırtıcı bir şekilde nazik karşılık vererek. Bir oyuncu çok şey olabilir, hatta bir savaşçı bile. Ama yine de göstermelik. Karakter olarak ben bir savaşçıyım. Bu sizin için yeterli değil mi? Bunda haklısın dedi başını sallayarak. Ancak üreme organların tüm ülkede çok fazla muhabereye katılmış ve sahibine bulduğu ilk fırsatta taraf değiştirmeyeceğine dair hiç güvenim yok. Andokay ona göz kırparak yanağını okşadı. Sen sana hayran olan kadınlarla ol delikanlı. Giselbert ovaktaki bir nişi işaret etti. Oraya yatın ve biraz dinlenin. Kapıyı açamayacaklar, biz onu tutarız dedi Tungdil'e. İhtiyacınız olduğu kadar uyuyun, sonra işimize bakarız. Birçok hazırlık yapmalıyız. Neyi kastediyorsun? İyi niyetle güldü. Önce dinlenin, yiyecek bir şeyler ikram edemiyoruz ancak güven içinde istediğiniz kadar dinlenebilirsiniz. Kimse itiraz etmedi. Hatta Boindil bile beşincilerin yaşayan ölüler olarak yanlarında bulunmasını aldırış etmeyecek kadar bitkin düşmüştü. Hayatlarını bu şekilde koruyabilmişlerdi ve kötücül olmadıklarını çoktan ispat etmişlerdi. Tungdil Goimgar'dan geri kalanların başında duran Gandogar'ın yanına gitti. Çarpılmış miğferini çıkarmıştı ve uzun kahverengi saçları omuzlarına dökülüyordu. Hayatını benim için feda etti dedi düşünceli. Tereddüt etmeden ve orka karşı hiç şansı olmadığını bilerek önüne çıktı. Böylesine cesaret göstereceğini beklemezdim. Tungdil'e baktı. Goimbar'ı seçtiğinden sevmiştim çünkü ne kadar iyi bir sanatçı ve ne kadar az cüce olduğunu biliyordum. Ancak tahminden daha fazla cüce olduğunu bana gösterdi. Tungdil elmasların olduğu keseyi alıp kralın eline verdi. Onun görevini yerine getirmek sana düşüyor şimdi. Onun kadar usta olmasam da bunu yapacağım. Tungdil duraksadı. Sana söyleyeceğim hoşuna gitmeyecektir Gandogar. Konu Bistipur. Kısa cümlelerle Yüce Kral'ın planından ve aksiyen cücenin sinsiliğinden bahsetti. Suçlamalarının ispatı olarak da Sivert'ın boğazından aldıkları boyunluğu gösterdi. Kral onu derhal tanıdı. Her ne kadar gözlerimi senin söylediklerine karşı kapatma istesem de boyunluk sözlerini ispatlıyor. Gnom efendisinin emirleri olmadan asla tek başına hareket edemezdi. İnanamayarak başını salladı. Onu bu denli kör eden şey nedir? Beni nasıl kandırdı? Elflere karşı savaşmaktan vaz mı geçtin? Savaş mı? Korunaklı ülkede durum bu kadar vahimken mi? Derin bir nefes aldı. Tam tersi Tungdil. Artık gerçekleri gördüm ve Yüce Kral Gundrabur'un sözlerinin ne manaya geldiğini biliyorum. Yolda çok şey gördük ve yaşadık. Artık sivri kulaklara karşı savaşmak gibi bir niyetim yok. Onlarla birlik olmalıyız. Kaşlarını kaldırdı. Onlarla kardeş olmak, onları sevmek zorunda olduğumuzu söylemiyorum. Beşincilere yapılan ihanet. Elfler ihanet etmedi diye sözünü kesti. Yakınlarda durup sözlerine kulak misafiri olan bir cüce. Sık sakalın çok güzel şekilde örülmüştü ve göğüs hizasına kadar sallanıyordu. Elbette ettiler diye ısrar etti Gandogar. Suçlarını ispatlayan satırları okudum. Bistipur'un sana okuttuğu satırları mı diye hatırlattı Tungdil. Yabancı cüce hafifçe gülümsedi. Ben Çekiçel klanından Glandalin Çekiçel ve senin aksine o ihanetin yaşandığı ve taş kapı yolunun düştüğü o meşhum gün oradaydım. Demek ki yeni elfler öyle mi diye tahminde bulundu Gandogar inatla. Bir cüce dedi Glandalin sakince ve cücelerle Balindis hayretle ona baktılar. Parolayı söyleyip kapının açılmasını sağlayan kişi güçlü kol klanından Glamdolin güçlü koldu. Niçin? Uzun süredir bu anı bekliyordu. O sabah kara elflerin üzerimize saldığı, o gizemli ateşe yakalandığı rolü yaptı ve bu yüzden savaş süresince ona dikkat etmedik. Sürünerek ilerleyip kapıları düşmana açtı. Aynı şekilde kara elfleri mağaramıza giden gizli yolda tarif eden oydu. Anlamıyorum. O bir üçlüydü diye kısa kesti Glandalin. Glomdil'in bir üçüncüydü. Klanımıza sızan, kendini ustalıkla gizleyen ve zayıf anımızda bizi yok oluşa sürükleyen bir cüce katili. Benim elimde öldü ancak ölü ülke sayesinde yeniden ayaklandı ve parolayı bir ikinci kez ifşa etti. Bizler hayata tekrar döndükten sonra onu sorguya çektik. Sonra da kellesini uçurduk. Böylece sonsuza kadar yok oldu nihayetinde. Bunu benim için kağıda dök diye fısıldadı Rodo Iro Furgas'a. Bu muhteşem benzersiz bir oyun olacak. Elflerin bununla bir ilgisi yok mu? Tinkdil buna sevinmişti. Zira bu şekilde birlik oluşturmak kolaylaşacaktı. Bir spor amacına ulaşamadı. Goimpar'ın bedenini salonun bir köşesine gömerek üzerini taşla kapattılar ve ruhunu Vrakkas'a gönderdiler. Dinlendikten sonra keskin ateşin yapımına hazırlandılar. Namlu ve en saf ve en sert çelikten, diğer uçtaki kancalar taştan, sapı Sigurdaziye ağacından, İşleme ve rünler dağlardan çıkan her türlü değerli metallerden, kesme kenar ise elmaslarla bezeli olacak diye okudu Tungdil. Eski dizeleri ve şablon olarak kullanılacak rünler yazılı yazıyı çıkardı. Tüm altın, gümüş, palandiyum ve vrakkasyumu özenli bir şekilde masanın üzerine yerleştirdiler. Elmasların bulunduğu keseyle sapın yapılacağı Sigurdaziye parçasını yanlarına bıraktılar. Namlu için gerekli olan ham demiri ve kancalar için graniti beşinciler getirdi. Tungdil o anda bir şey unuttuklarını fark etti ve dalgınlığına küfretti. Tionyum eksik dedi dehşet içince. Sizde var mı? Burada yok diye karşılık verdi Glandalin biraz duraksadıktan sonra. Tion'un metaliyle temas etmekten hoşlanmaz ve de sık kullanmayız. Narmora boynundan bir kolye çıkardı ve masaya bıraktı. Saf Tionyum'dan yapılma. Annem beni iyiliğin güçlerinden koruması için bunu bana vermişti. Diğer tarafı seçtiğim için buna ihtiyacım kalmadı artık diye açıkladı. Umarım yeterli olur. Tungdil onu onaylayan bakışlarla süzdü. Bu davranışlarla içinde ona karşı hissettiği tüm olumsuz düşünceleri silip atmıştı. Korunaklı ülke için iki kat önemli hale geldin. Silahı bizler yapıyor olsak da tüm halklar sana müteşekkir olmalı. Sen olmadan bizim sanatımızın hiçbir anlamı olmaz. Annemin halkı korunaklı ülkede yaşanan acıların suçlusu. Bu suçun bir kısmını affettirebilirsem ne mutlu diye karşılık verdi övgüleri geri çevirerek. Tungdil hafifçe yanan ocağa baktı. Başlayabilir miyiz? Hayır, öyle kolay olmaz diye karşı çıktı Cizelbert. Hala yanıyor ancak ısısı yeterli olmayacaktır. Ejderha ateşini hayat üfleyecek olan büyük körüğü hareket ettiren mekanizma paslanmış ve hareket etmiyor. Ne şans, Furgas ayağa kalktı. Neredeyse korunaklı ülkeyi kurtaracak olan kadının eşi olmanın dışında başka bir işe yaramadığımı düşünmeye başlayacaktım dedi gülerek ve diğerleri de ona katıldı. Nihayet magister teknikus olarak yeteneklerimi ispat etme fırsatını bulabildim. Narmora onu öptü ve hiddetli çeşitli balta hamlelerini çalışmak üzere eline bir balta aldı. Andokai yatağının üzerinde oturuyor. Dijerun'da her zamanki gibi yanında bekliyordu. Tungdil miğfer siperliğinin arkasından mor bir ışık çıkmasını bekliyordu nedense. Maskenin arkasında ne olduğunu merak ediyorsun değil mi dedi Narmora mola verdiklerinde. Biraz su alıp kana kana içti. Tungdil ona döndü. Sanki sen biliyor musun gibi konuştun. Narmora bir kayaya yaslanıp derin bir nefes aldı. Antrenmanlar onu çok yoruyordu zira. Hiddetli ondan çok fazla şey bekliyordu. Annem bana Tion ve Samus'un tüm yaratık ve canavarların kralı olan bir varlıktan bahsederdi. Hepsini avlayan, kendi türünün avcısı olan bir yaratıkmış bu. Zayıfları yok edermiş. Güçlülerle ise mücadele ederek ya da onları daha güçlü bir hale getirmiş ya da yeniliklerini hükmetmeyi hak etmedikleri için onları öldürürmüş. Alnında birikmiş terleri sildi, gözleri mavi mor ışıklar saçarmış ve görüntüsü karşısında en zayıflara korkup kaçarmış. Herkes Samusi'nin oğlundan korkarmış. Narmora gülümsedi, bu hikayeyi anlatma ödüm patlamıştı. Zırhlı savaşçıya doğru bakmaktan çekindi, şimdi durum daha da kötü. Onun var olduğunu biliyorum artık. Mantıklıydı. Tanrı Samusi'ne tapan biri olarak onun oğlu olduğu söylenen bir yaratıkla birlikte hareket ediyor olmaktan Andokai gurur duyuyor olmalıydı. Tungtil Maga ile Dijeron'un arasında efendi ast ilişkisinin dışında bir şey olup olmadığını bilmek istemiyordu. O zaman Boglinlerin ondan korkup kaçmaları gayet doğaldı. Herkes kaçardı. İster canavar olsun, isterse olmasın. Narmora antrenmana devam etmek üzere yine ayağa kalktı. Tungtil Balindis'in ocaklardan birini sıradan ateşle yakarak zincir gömleğiyle deri kıyafetlerini çıkardığını ve göbeğiyle göğsünü kaplayan bir önlük giydiğini gördü. Çamaşırları bedenin çok az bir kısmını örtüyordu. Diş cüceye doğru yürüdü, meraklanmıştı. Ne yapıyorsun? Çelik. Balindis arkasını dönerek önlüğün iplerini bağlamasını rica etti. Tungtil arkasına geçti ve hayatında ilk kez dişi bir cücenin çıplak tenini gördü. Gonca rengindeydi ve ince parlak tüylerle kaplıydı. Herkes gibi o da yolculuk sırasında yıkanma fırsatı bulamadığından yoğun ancak asla kötü olmayan bir koku yayıyordu. Çok temiz değildi ancak kesinlikle çok çekiciydi. Demirden çelik yapabilmek için yüksek ocakları kullanamayacağımıza göre ben de burasıyla yetineceğim. Tungtil ipleri çoktan bağlamıştı. Ardından da çok doğal bir hareketle ellerini güçlü kalçalarına koydu. Ten pürüzsüz ve sıcaktı. İnce tüyleri hissedilebiliyordu. Ön tarafa gel de nasıl yaptığımızı izle. Balindis'in isteğini yaptı. İçindeki artıkları ayırmak için metali yassı bir tavada ısıtıyorum. Artıkların büyük bir kısmı bu sırada yanar. Bunun bir dezavantajı ise bu şekilde çok az miktarda çelik üretebiliyor olmamız. Bir balta başı için yeterli olacaktır. Sabırla bekleyip ısının yükselmesini ve metalin erimesini izledi. Sen böyle bir şey yapmadın mı hiç? Hayır dedi üzülerek. Ben sadece nalbantım. Bir nalın mıhını kaç vuruşta çakıyorsun? Dikkat ettiğimde 7, dalgınken 9. Bu çok iyi Tungtil diyerek gülümsedi. Sırada Tungtil tıpkı demir gibi eridi. Sen de benim kadar iyisin. Bir balta yapman ne kadar sürüyor? Yoğunlaşırsam 7, dalgınsam 9 diye cevap verdi Balindis. Güneş batımı tabii vuruş değil ama zamanımız az olduğundan ve mola veremeyeceğimden 5 batımda da rahatlıkla yapabilirim sanırım. Kapıyı işaret etti. Giselbert seninle konuşmak istiyor sanırım. Orada sana el sağlıyor. Tungtil geleceğini işaret etti. Bildiğimiz her şeyden dağlar hariç tabii. Daha yaşlı olan cücelerle tanışmamız sence de çok garip değil mi? Ruhların ölü ülkeye vermiş olmalarını garip buluyorum diye karşılık verdi. Garip ve üzücü. Ruhlarını geri kazanmaları konusunda onlara yardım edebilseydik keşke. Buna bırak kas karar verir. Bizler değil. Ben de çok üzülüyorum. Kaygılı bir yüz ifadesiyle onu bekleyen Giselbert'in yanına gitti. Yaratıklar saldırıya hazırlanıyorlar. Tungtil demir ve kalaslardan yapılmış tanrıların rünleriyle korunan sağlam kapıya baktı. Ocağın güvenli olduğunu söylememiş miydin? Burayı ele geçirmeleri için özel bir sebepleri yokken öyleydi. Ancak Nodonon ve onları yok edecek silahı yapmak için buradasınız. Bu yüzden fikirlerini değiştirmiş olmalılar. Gizli bir gözetleme deliği gösterdi ve Tungtil dışarıya bir göz attı. Dağınık kalabalık bir gün içinde kara elflerin yönettiği düzenli bir orduya dönüşmüştü. Ogreler yıkılmış, sütun ve dikitleri koçbaşı olarak kullanmak üzere kapının önüne taşımışlardı. Onların arkasındaki bölükte ise yaratıklar bir araya gelmiş, halatlı palangalara benzer bir şeyler hazırlıyorlardı. İyi görünmüyor. Arkadaşlarıma haber vereyim diye karar verdi Tungtil. Ne tür savunma hazırlıklarımız var? Giselbert sessizce baltasını kaldırıp gösterdi. O kadar mı? Diğer baltasını havaya kaldırdı ve pis bir şekilde sırıttı. Senin için yeterli olmadığını anlayabiliyorum. Bizler... Birden boğuk çığlıklar ve zırhların şangırtı sesleri duyuldu. Ogreler bağırdı, orklar ciyakladı ve Boglinler ortalığı heyecanla inlettiler. Dışarıda neler oluyor? Tungtil hızla gözetleme deliğine giderek dışarı baktı ve birliklerin aralarındaki ateşlerin söndüğünü, yüzleri kül rengi, cüce boyutlarında savaşçıların canavarların arasında zıpladığını ve sayısız yaratığı yere serdiklerini gördü. Yaşayan ölülere dönüşmelerini önlemek içinse kafalarını hedef alıyorlardı. Saldırı uzun sürmedi. Meşaleler tekrar yakıldığında saldırganlardan geriye iz kalmamıştı. Ölmüş cücelerin ruhları. O bilmecemsi uyarıyı gönderen soluk görüntüleri hatırladı. Bu defa ise uyarılarını dikkate almayan ve kendi toprakları üzerinde kalmakta ısrar edenlere saldırmışlardı. Ataların ruhları hakkında bir şey biliyor musun? Ruhlar mı? Hayır, ama bizim tarafımızda savaştıkları sürece onlarla bir sorunum olmaz dedi ve diğerlerine Nodono'nun birliklerinin hazırlandığı saldırıyı haber vermek üzere gitti. Silahın yapımı ve hazırlıklarıyla meşgul olmayanlarsa duvarlardan taş söküp kapının önüne yığmaya başladı. Öncelikleri orkları dışarıda tutmaya çalışmaktı, sonrasında keskin ateşle birlikte dışarıya nasıl çıkacaklarını ise sonra düşüneceklerdi. Furkas kendisinden beklenenin de üzerinde bir iş başarmıştı. Körüklerin üfleme sisteminin işleyişini çözmesi bir günlü almıştı sadece. Onu sahne perdesinin sistemine benzetmişti. Arızalı kısımlarını hemen belirlemiş ve tıpkı sahnenin altında sorun yaşadıklarında yaptığı gibi doğaçlama yeteneğini anında kullanarak sorunu çözmüştü. Bileme tekerlekleri dahi dönmeye başlamıştı. Bu sırada diğerleri kapının önüne taş üzerine taş diziyordu çünkü canavarlar ilk hücum denemelerine başlamışlardı. Kullandıkları sarkıtlar zayıf çıkmış, kapıda parçalanmışlardı. İkinci güneş döngüsü Gandogar zor koşullar altında elmasları yontmakla uğraşmıştı. Goyimgar'ın aletleri kendisine pek de faydalı olmamıştı. Bauragor masalardan birine oturmuş taştan kancayı hazırlıyordu. Elleri bir kuklanınki gibi mekanik ve kesik kesik hareket ediyordu. Cizelbert değerli metaller için eritme kalıplarını hazırlıyordu. Balandis ise becerikli bir şekilde balta başı ile kenetlerini tamamlamak için uğraşıyordu. Bunun için ejderha ateşin yandığı orta kısımdaki ocakta çalışıyordu. Mekanik olarak devreye giren körüklerin iniltileriyle köz harlanıyor, arada beyaz alevler yükseliyordu. Dişi cüce aynı anda üç değişik şekilde örste çalışıyordu. Çelik parçalarını ateşten çıkarıp şekillendirip ısı düştüğünde yeniden sıcak yatağına sürmek için 70 kadar aletin arasından işine yarayacak olan kerpetenleri, kıskaçları ve diğer gereçleri kendinden emin bir tavırla çekip alıyordu. Böyle bir demirci Tunkdil daha önce hiç görmemişti. Lord Ian'ın atölyesinde 4 çekiçle yetinirken burada farklı farklı kafaları olan 70 çekiç bulunuyordu. Balandis bunlara ek olarak keski, demir testereleri ve diğer araç gereçlerle de ustalıkla baş ediyordu. "Gel bana yardım et," dedi ansızın ve eline bir karga burun tutuşturdu. "Bu çelik parçasını düzelt. Bıçak kalınlığına gelsin. Sonra da onu keskiyle ayır ve diğer parçayla üst üste birleştir." Tunkdil kendisi de söylenenini yaptı. Uzun maşalardan birini aldı ve daha önce görmediği kadar yüksek bir ısı yayan parlak kömür parçalarına yaklaştı. Ocaktan çıkardığında parça bembeyaz parlıyordu. Hızlı darbelerle çeliği düzleştirdi ve yeniden ocağın içine yatırdı. Parlamaya başlayınca korların arasından çıkardı. İkiye böldü, parçaları üst üste koydu ve güçlü darbelerle tek bir parça haline getirdi. Uzun bir süreden sonra demirci çekicini kullanmak ve o sevgili ses duymak ona sevinçten coşturdu. Bu cücelerin büyüsüydü. Yetenekleri sayesinde metalleri bir araya getirebiliyorlardı. Bir magus bunu asla anlayamazdı. Kendinden memnun bir şekilde Balandis'e baktı. Çekiç sapları sanki önceden kararlaştırmışlar gibi aynı anda inip kalkıyordu. Sonra Tunkdil yaptığı parçayı bir kenara bıraktı. Diğerlerinin yanına gidip işini bozacağı konusunda şikayet etmelerine fırsat vermeden taş taşımalarına yardım edeceğim dedi. Balta bittiğinde çelik kaç katı olacak? Balandis çekişlemeye devam etti. 300 kadar. Çelik çok iyi buna dayanır. Yardımın için teşekkürler. Tunkdil ona el sağladı ve taş taşıyanlara katıldı. Beşincilerin mola vermeleri neredeyse hiç gerek yoktu. Ölmüş bedenlerin böyle bir ihtiyaçları bulunmuyordu. Ancak boyun dille Tunkdil güçlerini iyi dengelemek zorundaydılar. Zira yiyecekleri bitmek üzereydi ve yiyeceğin bir yerden geleceği de yoktu. Tüm bir zaman boyunca Vrakkas'ın bu kadar çeşit varlığı bir araya getirerek ne kadar ileri görüşlü olduğunu düşündü dedi hiddetli bir süre sonra. Ne demek istiyorsun? Cüce Tunkdil'i ondan beklemediği düşünceleriyle şaşırtmıştı. İyice esmerleşmiş sakallı yüzünü Tunkdil'e çevirdi. Keskin ateşi yapabilmek için hepimizin yerine getirmesi gereken farklı görevleri var. Sen olmasaydın bu işe hiç girişmezdik. Cüceler olmasaydı asla başaramazdık. Oyuncu olmasaydı domuz burunlarının arasından canlı kurtulamazdık. Furgas tesisatı tamir ediyor ve sivri kulak da en sonunda silahı kötülüğe karşı kullanacak. Bir taşın üzerine oturdu. Bu sefer için bizden daha iyi bir ekip bir araya gelemezdi. Ya Goyimgar? O da olmasaydı Gandogar hayatta olmazdı. Kendini ve kardeşini unuttun. Başkalarının pes edeceği noktada baltalarınızla düşmanları yararak bize yolu açtınız dedi kesin bir sesle. Siz olmasaydınız ocağa varamazdık. Boyundalın sırtını sıvazladı. Hiddetli gülümsedi. Eğitiminin gerçek bir cüceye dönüşeceğini kim tahmin ederdi? İçinde barındırdığın özelliklerinden olmalı. Uzun süre uzunların yanında kaldığın için uykuya dalan bazı şeyleri uyandırıp birazcık parlattık sanırım. Çakacıktan ona vurdu. Bu arada gerçekten iyi dövüşmeye başladın. İçimde barındırdığım özelliklerden olsa gerek diye tekrarladı Tunk Dil vurgulayarak. Sakince hala hangi klandan geldiğini bilmediğini düşündü. Boyundil nasıl olduysa kaygılarını tahmin etti. Dert etme, dördüncüler seni istemezlerse biz seni seve seve aramıza kabul ederiz diye söz verdi göz kırparak. Senin 34. dereceden hiç tanımadığım halamın gayrimeşru çocuğu olduğunu iddia ederim. Güldüler. Gizelbert belirli aralıklarla dışarı kontrol ettiği gözetleme deliğinden geri geldi. Yüz ifadesi pek iç açıcı değildi. Yeni koç başları hazırladılar. Korkarım bu sefer başarılı olacaklar. Dışarıya açılan başka bir yol yok mu diye sordu Tunkdil. Sahte maga numarasını bir kez daha yemezler. Bakışları ocağın baca borusuna yöneldi. Şuranın durumu ne? Hoo, eğitimin harika fikirleri var diye övdü onu hiddetli. Olabilir ancak zorlu bir tırmanış olur. Başaracağız dedi Tunkdil derhal. Korunaklı ülkeyi kurtarmamıza hiçbir şey engel olamaz artık. Özellikle de keskin ateş bitirmeye bu kadar yaklaşmışken. Dağ sanki tepelerin yıkılacakmış gibi bir gümbürtü koptu. Kapı sarsıldı, taş parçaları söküldü ve kapı kanatlarının metalleri gıcırdayarak ses çıkardı. Saldırı başlamıştı. 43. ayrımın sonu, sayfa 613.